Değerli dostlarımız merhaba. Bir düşünce günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, bugün iki konuyu değerlendireceğiz hocamızla beraber. İlki Star gazetesinde Ergün Bey'in kaleme aldığı "Kilise eşcinseller önünde diz çöktü" başlıklı yazı olacak. Yine LGBT lobisini yine konuşmuş olacağız ne yazık ki. Ve kilisenin eşcinsellerle, Hristiyanlığın bir nevi Hristiyanlığın eşcinsellerle imtihanını konuşacağız. Bu manada da kilise kurumunu yeniden bir değerlendireceğiz. Tarihi süreç içerisinde de bir değerlendireceğiz. Bu ne anlama geliyor? Bunun sonuçlarında ne olabilir? Böyle bir karar Hristiyan dünyayı, kiliseyi nereye götürür? Dolayısıyla eşcinsellere de, LGBT lobisine de yeni bir kapı mı aralandı? Programımızın ilk bölümünde bunu konuşacağız. Yine popüler bir konu, diziler üzerinden Türkiye'de tarikatlar, cemaatler yeniden tartışılmaya başlandı ve popüler kültürün de bir malzemesi haline de getirilmeye başlandı tarikatlar. Bununla ilgili yeni bir dizi yayına girdi. Kızıl Goncalar adını taşıyor. Bu dizi üzerinden de programımızın ikinci bölümünde bu dizinin kodlarını çözmeye çalışacağız hocamızla beraber. Kim neyi temsil ediyor? Ne amaçlanıyor? Olumlu, olumsuz yönlerini burada değerlendireceğiz programımızın ikinci bölümünde. Hocam, kilise eşcinseller önünde diz çöktü başlıklı bir yazı kaleme aldınız siz.
Evet.
Güncel bir konu. Yaklaşık bir 10 gün önce Vatikan, orada bir departman var. Tam şöyle hocamın not aldım.
Evet.
Kilise öğretilerinden sorumlu inanç doktrini departmanı Papa Francesco'nun da onayını alarak diyorlar ki bundan sonra eşcinsel çiftler Katolik kiliselerde kutsanabilir.
Evet.
Böyle bir karar aldılar. Bir nevi LGBT lobisi, eşcinsel lobi kiliseye diz çöktürmüş oldu. Siz de
Evet.
yazınıza şöyle başlıyorsunuz. Kilise diz çökmelerin tarihidir
Evet.
aslında diye başlıyorsunuz. Tam olarak neyi kastettiniz hocam?
Evet.
Kilise daha önce nerelerde diz çöktü? Yani bir din, bir inanca aykırı olarak mı kullandınız bunu? Yoksa kilise kurumunun o değişimi, dönüşümü, işte Max Weber'in o meşhur eserine de atıfta bulunuyorsunuz. İşte Protestan ahlakı, işte kapitalizmin ruhu, ona da atıfta bulunuyorsunuz. Kilise tarihi bize ne
Evet.
anlatıyor hocam bu manada?
Aslında burada tabii kilisenin yeni ortaya koyduğu tutumu anlamanın tabiatını, doğasını anlamak amacımız o yani tarihini üzerinde dururken. Çünkü tarihi pratiklerine baktığımız zaman hakikaten bu kilise nedir, neler yapmış bunu öğrenme imkanımız oluyor. Diz çökmesi üzerinde duruyoruz. Kilise Avrupa tarihiyle birlikte ele aldığımız zaman hakikaten çok egemen olan, güçlü olan yapılar karşısında rahatlıkla en temel değerlerine taviz verebiliyor. Belki de bunu ilk İznik Konsili'nde ortaya koydu. Bizans, Roma İmparatorluğu'na karşı, Doğa Roma İmparatorluğu'na karşı aynı şekilde diz çöktü. Devletin onayladığı biçimde İncil'leri kabul etti. Ama bunun yanında diyelim teslis inancına karşı çıkan, bunu tavır alan çeşitli Hristiyanlık yaklaşımları da vardı. Mezhepleri de
Evet.
vardı. Onlar dışlandı, onlar
Dışlandı.
kabul
Evet.
edilmedi. Dolayısıyla onlar büyük olan, geneli kabul temsil eden Katolik Kilisesi'nin şemsiyesi altında toplanmadı. Bizim üzerinde durduğumuz Katolik Kilisesi
Evet.
zaten. Bu Katolik Kilisesi Avrupa'da da modern dönemde de kapitalizmin önünde diz çöktü. İşte Weber'in Protestan ahlakı dediği şey bu. Yani
Evet.
kilise reformlarla birlikte ne yapıyor? Artık kendisini kapitalizme uyduracak hale getiriyor.
Protestanlaşıyor.
Protestanlaşıyor. Yani ruhsal yönlerini budamaya başlıyor. Efendim mucizevi yönlerini, mucizeyle ilgili olan kısımlarını budamaya başlıyor. Almanya'da 17. yüzyılda gelişen, özellikle 19. yüzyılda tam sistemleşen tarihselcilik yaklaşımı karşısında da bu diz çökmeyi görüyoruz. Bu rasyonalizm ve tarihselcilik akımlarıyla birlikte kilise İncil'i gözden geçiriyor ve oradaki mucizeler akla uymuyor, mitolojidir vesaire denerek bunlardan arındırma tutumu öne çıkıyor. Avrupa'nın modern bilimi, Avrupa'nın kapitalizmi, Avrupa'nın yeni egemenlik, devletin yeni egemenliği karşısında ciddi manada diz çökmeler yaşıyor.
Evet.
Önce çatışıyor, bir ciddi çatışmalar yaşıyor. Mesela
din savaşları, mezhep savaşları ortaya çıkıyor.
Devletle bu çatışmalar yürüyor.
Evet.
Sonra bilimle çatışıyor, Bruno gibi, Galile gibi Galile adamları gibi yakıyor veya hapse atıyor. Evet. Ciddi bir şekilde.
Bize şimdi dayatmaya çalışıyorlar kadın erkek eşitliği diye, evet, ama kadınlara en büyük zulmü de yine kilise yapıyor.
Tabi kilisede, yani o yine kadınların, evet, mesela hiçbir haklarının olmaması, evet, tamamıyla erkeğin iki dudağı arasında söylediği söze göre, emre göre tanımlanması.
Hatta cadı tanımlaması bile hocam Hristiyan kültüründen üretilmiş bir tanımlama.
Evet, yani orada ciddi cadı savaşları, evet, yaşanmış Avrupa'da. Bütün bunlara baktığımızda kilisenin aslında sahihliği ortadan kalkmıyor. Nitekim son olarak da kilise, hani en ideal din adamı kilise için hiç evlenmeyen,
evet,
cinselliği tümüyle reddeden, cinselliği bir leke olarak gören bir anlayışa sahip olduğu için kilise evlilikten uzak durunca rahibeler, ondan sonra papazlar, rahipler kendi içinde çocuk istismarcılığı ve ondan sonra o tabiri caizse yani oğlancılık yaygınlaştı. Bu zaman zaman Avrupa'da ortaya çıktı. Gün yüzüne çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve kilisenin bu kirli çığınını adeta ortaya koydular.
Evet.
Bunu bir yönüyle ortaya koymalarının arkasında da aslında eşcinsel lobi yer almakta. Onlar bu tür kilisenin tutumlarını ortaya koyarak siz bize karşı çıkıyorsunuz, bizi doğru bulmuyorsunuz ama kendinizin de bakın sakladığınız böyle çok günahlarınız var.
Evet.
Kilise bu güçler karşısında kendisini her zaman yeniden reformize etme, reformize etme derken de aslında kendi temel değerlerine vazgeçme anlamına geliyor. Bu yorumla yapıyor. Ondan sonra başka şekillerde yapıyor. İşte tarihselcilik bu yorumlardan birisi. İncil'i aklileştirme bunlardan birisi. Protestanlık olarak varoluşu bu yorumlardan birisi yine. Son zamanlarda da bu verilen kilise fetvası mı diyelim? Yani bu kilisenin yaptığı açıklama çok dikkat çekici.
Evet.
Çünkü o kadar dogmatik olan, kolay kolay değişmeyen kilise, hele hele yani Hazreti mesela Meryem'in bakireliği nedeniyle onu yüceltirler. Hele hele efendim Hazreti İsa da evlenmemiş birisi. Ondan sonra Yahudilerin kadın erkek ilişkilerine, cinsiyete bakışına baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman da cinsellik çok büyük bir tabu. Ve insanın boşanması da hoş bakılmaz. Katolik kilisesi dediğimiz bir tabir var.
Evet, Katolik evliliği.
Katolik evliliği, evet, pardon, boşanma olmaz,
evet,
yani.
Evet, evet, evet.
Bekaret çok kutsal bir şeydir. Bütün bunlarla değerlendirdiğimizde hakikaten kilisenin eşcinselliğe karşı çok tavizsiz olması gerekir.
Evet.
Yani burada eşcinsellik tabii lezbiyenlik de var aynı şekilde. Daha bunun bilimin biçimleri var işte, yani artı diyoruz. Bütün bunlara meşruiyet kazandırıyor. Diyor ki bunlar çift kabul edilebilir ve kilisede kutsanabilir. Şimdi çok enteresan bir paradoks var.
Evet.
Bir yandan bunlar kendilerini tanımlarken tamamıyla dinin dışında tanımlıyor bu eşcinsel hareketler.
Evet. Yani çok
tamamıyla yani seküler olarak görüyorlar.
Ne kadar şeydir hocam, dindardır. Türkiye'de de bazen, evet, konuşuluyor da bu. Ya bu yani, eşcinseller de Müslümandır, şudur budur.
Evet.
Onların da bir takım inançları vardır. Şimdi, zaten bir sapmanın içindeler.
Yani dini temel almıyorlar ki bunlar.
Normun dışında dini temel almıyor.
Tabii yani hayatını düzenlerken dini mi temel alıyor bu insanlar? Yok. Nefislerini temel alıyorlar. İçgüdülerini temel alıyorlar. Arzularını temel alıyorlar. Zevklerini temel alıyorlar. Dolayısıyla da ona göre artık evlilik karşı cinsle beraber sözleşmeyle, nikahla gerçekleşen bir hayat değil. Beraber yaşamaya karar veriyorsun. Kimle olursa olsun yani. Ondan sonra buna evlilik diyeceksiniz. Neden dememize ihtiyaç duyuyorsun? Dinin bunu onaylamasına neden ihtiyaç duyuyorsun? Madem sekülersin, madem pagansın, madem hayatında artık kendin karar veriyorsun, dinin seni onaylanması neden istiyorsun?
Evet.
Bu çok temel bir soru bence. Zaten aileye de pek inanmıyorlar. Aileye inanmadığınız halde kendinizi neden aile olarak konumlandırma ihtiyacını hissediyorsunuz? Değil mi? Siz
evet.
Aileye mi çok inanıyorsunuz?
Ya oradan acaba bir
Hayır.
meşruiyet mi kazanmak istiyorlar hocam?
Burada bir defa ciddi bir dejenerasyon var. Yani bu hareketin, bu düşüncenin kendi ruhunda bozma var. Fesat ne demek? Yani bozma demektir fesat. Bir oluş var, ihya var, canlanma var, dirilme var, bir de bozulma var. Bunun tabiatında bozulma var. Tabiatında bozulma olduğu için evlilik olmayan şeye evlilik demeni istiyor. Çünkü evliliği bozacak. Aile olmayan şeye aile demek istiyor. Çünkü aileyi bozacak. Bizim değerlerimizle ilişkili, kurumlarımızla ilişkiyi bozuyor. Ters yüz ediyor. Bu konuda da en diyelim tabu olarak görülen yer, en kutsal olarak görülen yer, en direnecek olan yer, en kale görülen yer neresi? Sonunda din.
Din.
Avrupa tarihinde kilise. Dolayısıyla orayı da fethetmek istiyor. Oraya da diz çöktürmek istiyor. Oranın da boyun eğmesini istiyor. Ve kilise ne kadar hazindir ki kalkıp efendim bunların hiç İncil'de yeri olmayan, Hristiyanlık tarihinde yeri olmayan kilise babalarının yani kilisenin kurucuları, tamam mı? Yani bir takım işte büyük kurucuları var.
Evet.
O dini ilk sistemleştiren, onun usulünü koyan kurucular önemli. Bunların yaklaşımlarını tamamen bir kenara atıyorlar ve nefislerine göre hareket eden bu hareketin kilisede yer almasını meşru görüyorlar. Çünkü bunlar gittikçe şey kaybediyor. Nasıl diyelim? İnanç, kendilerini takip edecek inanç, inançlı insanlarını kaybediyorlar. Avrupa'da bir seneden fazla kaldım. Gördüm kilise bomboş kiliseler, boş. Boş olduğu için bunlar insanları kendilerine çekmek için her yolu meşru görmeye başlıyorlar.
Taviz üstüne taviz veriyorlar.
Taviz üstüne taviz veriyorlar. Bu da itibarının kaybolmasına neden oluyor. Ya bu kilise zaten her numaraya geliyor. Her renge giriyor. Her biçime giriyor. Bir duruşu yok. Bir kesinliği yok. Din dedin mi zaten en fazla duruşu olması gereken,
kuru.
Kesinliği olması gereken, iyi ve kötüyü net bir biçimde ortaya koyması gereken otoritedir, kurumdur.
Taviz,
değil mi?
Tavizin hiç olmaması gereken yer hocam.
Evet yani evet. Şimdi adamlar onu da kendilerine diz çöker hale getirerek diyorlar ki biz işte her şeyi dümdüz ediyoruz, geçiyoruz. Kimse bize direnemez. Kilise bile bize boyun eğdi. İki taraftan düşünmek mümkün. Bir eşcinseller açısından bu tavır ne anlama geliyor? İkincisi kilise üzerinden.
Şimdi
kilise
tam orada hocam
batıda,
şey affedersiniz. Evet. Diyor ki bu kilise hani bu inanç doktrini departmanı.
Evet.
Bu diyorlar bir kutsama onayı verdiler ya bu eşcinsel evliliğe.
Evet.
Bu kutsamanın Katolik Kilisesi'nin evlilik hakkındaki öğretilerine ters düşecek şekilde bir tasdik anlamına gelmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Ya hem böyle bir yani hadi adına fetva diyelim, cevaz diyelim. Böyle
evet.
bir cevaz veriyorsunuz.
Evet.
Bu insanlar belki yan yana kol kola o
tabii.
Kiliselere gidecekler. Orada bir görevlendirdiğiniz bir işte bir rahip, papaz, işte bunları
evet.
kutsayacak her neyse çıkıp gidecekler. Sonra siz arkalarından diyorsunuz ki ya bizim eşcinsel evlilikle ilgili fikirlerimiz değişmedi. Hani
Evet.
bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu oluyor.
Bu daha da evet.
Bu çok ilginç
paradoksal
değil mi hocam?
Bir
yani
şey.
sizin az önce ifade buyurduğunuz gibi ya din tavizin olmadığı, yani çok böyle hani gri alanların az
Az
olduğu,
olduğu, yani
özellikle
netleşmenin en fazla olduğu yerdir
evet yani
yani.
özellikle helal haram
Haram
konusunda değil mi
konusunda
hocam? Hani
tabii.
mübah alanlar da var ama
Elbette.
şunlar
Tamamen serbest
helaldir.
alanlar da
Evet,
var.
şunlar da
Ha.
haramdır ki bu tam kesin bir haram içerisinde Hristiyanlıkta da yer alıyor.
Tabii yer
Hem
alan bir
buna
şey.
müessesenizi açıyorsunuz hem de ardından diyorsunuz ki ya bizim fikrimiz değişmedi filan. Tam da hocam sizin ifade ettiğiniz gibi bir diz çöktürme bu yani kilisenin.
Kesinlikle öyle ve kilisede zaten bunu niye yaptırıyorlar? Çünkü kilisenin efendim Avrupa'da bir etkisi kalmamış ama Latin Amerika ülkelerinde,
Evet.
ondan sonra Afrika ülkelerinde, Uzak Asya'da ciddi anlamda etkisi var kilisenin, Katolikliğin. Örgütsel olarak etkisi var. Dolayısıyla bu etkisini kırmak istiyorlar veya
Evet.
bu çevrelere daha rahat girmek istiyorlar. Bir nedeni de bu. Ama kiliseye bu diz çökmeleri nedeniyle de Batı'da çok ciddi anlamda saygınlığını kaybediyor.
Evet.
İnsanlar o nedenle işte yoga gibi,
Ha
meditasyon
evet
gibi,
hocam.
New Age gibi
Evet. Siz
değişik hareketlere,
neoruhçuluk diyorsunuz.
neoruhçuluk diyorum ben
Evet.
ona, bunlara yöneliyorlar, bunlara katılıyorlar. Onları kendilerine daha saygın görüyorlar. Çünkü bu
Yani
bugün
belki de
böyle...
kilisenin en büyük şu an karşı karşıya kaldığı tehlike bu değil mi hocam?
E tabii şimdi buna evet diyor. Yarın başka bir şeye de evet der. Öbür gün hayır der. Yani kilisenin net değerleri yok.
Evet.
Ortada kal yani. Her bir biçime, her bir renge giriyor. Her şey olabilen hiçbir şey olur.
Belki
Böyle bir
yarın
şey
şuna
var.
cevaz verecekler hocam. Ya bizim kilisede gelip meditasyon
E
yapabilirsiniz.
tabii onu da diyecekler. Yeter ki gelsinler
Evet.
kiliseye. Yeter ki efendim bize aidat versinler. Yeter ki takip etsinler. Yeter ki gücümüz olsun, kurumsal yapımız devam etsin. Yani bu kurumsal dinin saygınlığı kaybetmesi nedeni de bu. İnsanlar bireysel dine yöneliyorlar. Çünkü bu kurumsal din işte otorite, burada görüldüğü gibi bir lobi karşısında direnemiyor ve
Evet.
onun isteklerine göre tutumlar ortaya koyuyor.
Evet.
Ya bu dinin temeli ahlaktan oluşur yani. Ahlak da düzenlediği alanlardan birisi de cinsellik alanıdır. Mahremiyet alanıdır. Burada da bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dediğiniz zaman orada dinin ahlak ilkeleri yerle bir
Yerle
oluyor.
bir olur. Evet.
Bunu insanlar hissediyor, görüyor yani.
Evet.
O nedenle
Bunun
o
şöyle bir yansıması olur mu
uzaklaşıyor.
hocam? Yani yarın Müslüman ülkelerde de ya bakın işte Vatikan böyle bir cevaz verdi. Müslümanlar da düşünsün bunu gibisinden.
Elbette.
Değil mi? Belki LGBT lobisinin bir amacı da bu, değil mi hocam?
Kesinlikle. Çünkü zaten Avrupa'da onlara yönelik bir dışlama yok. Onlara yönelik çok ciddi kabul var. Bırak dışlama, eleştiremiyorsun bile.
Suç.
Suç sayılıyor. Eleştirmek bile suç sayılıyor. Bu kararları aldırmakla dediğiniz gibi aslında Batı dışı ülkelerde de din üzerinde daha fazla, daha rahat etkide bulma amacını taşıyor. Şimdi bizde tabii ya adamlar şöyle diyecek, içimizdeki laisistleri düşün. Bakın adamların dini ne kadar ileri bir din
Değil mi
ya.
hocam?
Buna da hoşgörüyle
Zaten o
davranıyor.
kiliseye ayakkabıyla da
Tamam.
giriliyor.
Evet, ayakkabıyla bu adamların bak dini ne kadar hoşgörülü.
Evet.
Ondan dolayı böyle bir amaçları var. Bizi bu kilisenin yanlış davranışı doğruymuş gibi onu göstererek bizi de hesaba çekmeye çalışacaklar akıllarınca. Yani İslam'ın ilkeleri açık ve nettir. Müslümanlar sapabilir ama kitapları değişmemiştir. Değişmez. Ahirete kadar da bu böyle gidecektir. O nedenle bu Müslümanların bir kısmı dediğimiz gibi sapabilir,
Evet.
harama yönelebilir ama Allah'ın ayetleri açıktır, nettir
Din
yani.
adına böyle bir cevaz fetva kimse beklemesin.
Beklemesin yani
Evet.
bu açık. Evet.
Hocam teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, şimdi düşünce günlüğüne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Kızıl Goncalar dizisini konuşacağız efendim. Kıymetli dostlarımız, düşünce günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraberiz. Programımızın ilk bölümünde kiliseyi konuştuk. Kilise eşcinseller önünde diz çöktü. Vatikan Katolik kiliselerde eşcinsel evliliklerin kutsanabileceği yönünde bir karar aldı. Bu karar ne anlama geliyor? Gelecekte muhtemel sonuçları ne olacak? Hocamızla ilk programda, ilk bölümde bunu değerlendirdik. Efendim, şimdi de yine popüler bir diziyi konuşacağız. Bugünlerde çok gündemde Kızıl Goncalar adlı bir dizi var. Bu dizide bir hayali tarikat, hatta ahilik diye adlandırdılar hocam.
Evet.
Oradan da bir sadece o konuda bir özür yayınladılar. Ya ahileri
Evet.
kırdıksak özür dileriz gibi filan.
Evet.
Ama yani o adla aslında böyle bir genel bir tarikat imajı çizdiler. Tarikat insanları imajı çizdiler. Böyle bir dizi, yani bu dizide hocam işte bir seküler bir aile var. İşte bir
Evet.
psikiyatr doktor var. Onun işte babası, kardeşi.
Kızı var.
Evet.
Evi terk eden hanımı
Evet,
var.
evi terk eden bir hanımı var. Bir tarafta da işte Adıyaman merkezli.
İsim kullanmayalım,
Yok
evet.
şöyle, yani
Adıyaman, o
dizide
film
öyle.
dizide
Tabii tabii.
Adıyaman diye
O
geçiyor.
Adıyaman'dan geliyorlar.
Ha, ben birinci şeyini
Evet,
izlemediğim için
o gelen
bölümü.
aile, hani İstanbul'a
Evet.
yerleşen aile, tarikat ehli
Anladım.
olan aile Adıyaman'dan geliyor.
Evet.
Yani orayla bir şey kurmuşlar
Bir
böyle. Hani
çağrışım.
bir çağrışım kurmuşlar.
Evet.
Burada ben ilk bölümünü seyretmiştim hocam. Siz de
Evet.
yazınızda ikinci bölümünü seyrettiğinizi
Evet.
vurguluyorsunuz. Aslında ilk bölümde şeydi. Yani böyle çok sert bir tarikat
Karşıtlığı
mensubu
mı?
profili vardı. Hani orada
Evet.
işte Kur'an kursunda ceza olarak daha çok Kur'an okunması cezası veriliyor.
Veriliyor.
Çocuklar dövülüyor filan. Bir takım böyle bir şey. Yani sert bir anlayış. Aslında
Evet.
o laik veçeden, perspektiften çizilen
Bir tarikat
o
algısı.
tarikat algısı o ilk bölümde
Evet.
daha çok yansıtılıyordu. Herhalde
Evet.
ikinci bölümde o biraz
Biraz
kırılmış.
kırılmış gibi, evet.
Şimdi burada hocam siz diyorsunuz ki hani zaman zaman bunu hep konuştuk. Hatta
Doğru.
Şerif Mardin bu Said
Evet.
Nursi kitabını yazdığında Boğaziçi
Evet.
Üniversitesi'nde demişler ki ya bunlar kim?
Evet.
Hani sen böyle bir meseleyi nasıl sosyolojinin konusu haline getirebilirsin?
Getiriyorsun.
Hani dinin, dindarların, dini müesseselerin bilimin, ilmin, sosyolojinin, sosyal araştırmaların
Evet.
konusu olmayacağına dair ya o kadar
Tabii.
şey ya bu konu bile
O
edilemez.
konu bile edilemez. Yani
Edilemez.
Şerif Mardin'e yıllarca
Evet.
Türkiye Bilim Akademisi üyeliğini vermediler.
Vermediler evet.
Yani Türkiye'nin
Ki Şerif Mardin
dünyada.
bembeyaz Türk bir adamdı
Tabii,
yani.
yani Boğaz
Evet.
içinde yaşayan bir insan.
Evet.
Köklü bir aileden gelen
Evet.
birisi.
Yani
Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık
evet.
yapan,
Evet.
Ankara Siyasal'da hocalık
Evet.
yapan birisiydi.
Yani beyaz Türklerden birisiydi yani.
Bunların düşüncesinde olmayan şey toplumda da olmamış
Olmamış
oluyor.
oluyor. Evet.
Böyle bir bakış açısı
Şimdi
var.
siz
O,
diyorsunuz ki hocam yazınızda
evet.
oradan başlayalım. Yani hani ya dizi neye evrilir? Hani ne olur? Genelde hani bu tür dizilerde bir arada tutma, ya kaynaşalım, aynı toplumda yaşıyoruz, birbirimizi anlayalım.
Evet.
Konusu var merkezinde. Fakat
Evet.
sonunda genelde o laisizm,
Evet.
kemalizm onlar çünkü bu dizide de var hocam bir
O
kemalizm
bakış
vurgusu da var.
merkez alınarak orada
Merkeze o
bakılır.
alınıyor ve genelde hani baskın karakterler onlar oluyor. Sanki dindarlar o anlayışın içerisinde eritilmeye çalışılıyor gibi bir anlayış var. Göreceğiz devam
Evet.
ederse
Yani bu
ileriki
ikinci
bölümlerde.
dizide bu çok baskın değil. Yine
Evet.
evet, yani bakış merkeze alınan bakış daha çok seküler kesimden
Evet.
tarikatlara bir bakış var. Ama mesela seküler aile de tümüyle toz pembe bir aile
Değil,
değil.
problemleri var.
Problemleri var.
Evet.
Onların da
Evet.
problemleri var. Yani
Evet.
kızı işte madde
Mutsuz bir aile.
mutsuz bir aile,
Eş
parçalanmış
evi
bir
terk
aile.
ediyor.
Evet,
Evet.
gergin bir doktor var, koşturup
Babası
duruyor.
hakeza öyle
Evet.
hani o doktorun. Hocam
Bir
şunu
de
sorarak
evet,
başlayabilir miyim?
buyurun.
Hani siz diyorsunuz ki az önce de söylediğim gibi ya bu tür müesseselerin konu edinmesi ya çok da
Evet,
böyle hani
evet.
korkulacak bir şey değil. En nihayetinde merkezinde insan var. Her
Evet,
şeyin.
evet,
Yani
evet,
insan
evet.
hani birbirimizi anlayalım.
Evet.
Gerekirse oturup konuşalım. Aynı toplumun, aynı milletin fertleriyiz. Aynı
Evet,
vatanda
evet,
yaşıyoruz.
evet.
Hani bu açıdan bu tür diziler İyi midir hocam? Yani bu tür dizilerin çekilmesi iyi midir?
Ya ben şöyle
yani
diyorum.
Yani yüzleşiliyor mu bir şekilde yani? İki yani, tarafta birbiriyle yüzleşiyor mu bu dizilerde?
Tabii ya, bir biçimde bu toplumda olan bir şey. Medyada da olmaya başlıyor artık. Yani eskiden başörtülü sadece filmlerimizde ya nine olurdu ya da efendim evdeki hizmetçi olurdu, evet, kapıcı olurdu. Şimdi öyle değil. Bakın artık başörtüler farklı biçimlerde de var, görünmeye başlıyorlar. Bu toplumda tarikatlar var. Tarikat dizilerde görülmeye başlıyor ama bu tarikat tabii Kemalist seküler bir gözle bakılıyor. Olumsuzluklar merkeze alınarak bakılıyor. Fakat mesela bu üzerinde konuştuğumuz diziden bakarak yorumlarsak burada evet yani tarikat denince daha çok işte siyah çarşaflı adeta giyim var, işte sakal var, cübbe var.
Bir de şey, geleneksel bir geleneksel tekke mimarisi de gösteriliyor. Var. Öyle bir tekke
o
de yok
var.
Yani.
Şimdi şu var, bir defa Türkiye'de tarikatlar sadece böyle giyinen tarikatlar evet. Yok. Az var böyle aslında. Mesela Melamilerin tamamıyla sekülerdir, dilleri de sekülerdir, görünümleri de sekülerdir. Fötr şapkalı olanlar vardır. Ondan sonra Rıfailer yine aynı şekilde. Dolayısıyla onlara bakarak bu kafamızda Kemalistlerin daha çok kafalarında kurguladığı tarikat şablonu orada görmek mümkün değil.
Cerrahilerde kısmen
evet, öyle. Cerrahilerde, diğer şeylerde, gruplardan da öyle olanlar var. Hele tarikat mensuplarının erkekleri çoğunlukla modern giyiniyorlar artık. Yani şalvar cübbeyle gezmiyorlar. Öyle bir şey var. Fakat bu toplumda böyle sert olan efendim, sınırları çok belirginleştiren, sosyal hayata karşı çok endişeli duran, haklı olarak, çünkü bu sosyal hayat çok ciddi sorunlar da taşıyor içinde. Dindarların hepsi endişe duyuyor. Böyle bazen de dini çok sert, çok dar yorumlayarak dışlayıcı söylemlerde bulunan tarikatlar da yok mu bu toplumumuzda? Onlar da var ama, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla onları da eleştirerek, tarikatlar kendilerini eleştirmiyorlarsa o zaman birileri de gelir onları eleştirir. Bununla yüzleşme olur. Bakın bu dizinin ikinci şeyinde de mesela tümüyle tarikat mensup bu insanlar en sonunda dışlayıcı bir şekilde konumlandırılmadı. Orada Meryem miydi? Kız var, genç bir kız. Matematik dehası olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra yatalak olan bir fizik profesörü var.
28 Şubatçı diye adlandırılıyor.
28 Şubatçı, başörtülleri engellemiş vesaire. Ama o kız geliyor başörtülü, onu çok zeki olduğunu görüyor. Ona diyor sana ders vereyim. Seni niye engelliyorlar okumanı? Sorguluyor. O da diyor ki P eşittir Q diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani diyor benim okumamı engelleyen senin kafandaki gibi sadece efendim Efendi Hazretleri dedikleri bir şeyi kastediyorlar. Sadece o değil diyor. Ayrıca sensin diyor. Çünkü sen de benim başörtülü okumamı istemedin. Bunu dizide P Efendi Hazretleri oluyor. Q da 28 Şubat'ın kararlarını üniversitede uygulayan ve başörtülüyü sokmayan oradaki hoca oluyor. Yani dini aşırı yorumlayanlarla aslında sekülerliği aşırı yorumlayanlar birbirine yakın diyor. Bakın iki tarafa da bir eleştiri var burada. Bu mesaj güzel bir mesaj. Mesaj doğru bir şey. Peygamberimiz de diyor aşırılıktan uzak durun diyor. Mesela bazı sahabe efendilerimiz gece gündüz oruç tutmak istiyorlar. Onları uyarıyor. Aşırı davranmayın diyor. Ruhbanlık bir aşırılık biçimidir diyor. Ondan sonra tasavvuf ehlinde aşırı davrananlar olduğu gibi bunun yanında dengeli davranan insanlar da var. Musiki tümüyle reddetmeyenler var. Efendim sosyal hayatta, ticaretinde etkili olanlar var. Helal harama dikkat edenler var. Değil mi?
Evet.
Kız çocuklarında okunmasından taraftar olanlar var. Bu dizi daha çok tabii ki o dediğimiz tarikat gruplarını değil de toplumda en sert olan grubu seçmiş.
Evet.
O sert olan grup üzerinde. Ama aynı zamanda seküler ailede de sert olanı seçmiş. Türkiye'de bütün seküler aileler öyle midir? Öyle değil. Biz farklılığını vurgulamak için ne diyoruz? sekülerist veya laikçi diyoruz. Bütün laik aileler öyle değil. Aynı laik ailede hem başörtülü olan var hem açık olan vardır. Adam cumasına gider, diyene beş vakit kılmaz. Dine saygılıdır ama ya Allah affetsin der, yanlışlarımızı der. Dolayısıyla laikçi diyoruz.
Evet.
Bu şeyi algılamak lazım. Herhalde dizide daha etkileyici olmak için sert olan grupları alıyor. Evet. Ve onlar üzerinde tabii ki meseleyi ortaya koyuyor.
Hocam tabii bu film şeyin dizinin konusu, filmin evet. konusu. En nihayetinde senaryonun gerçek hayattan algılandığını, alındığını varsayarsak, onlar böyle demiyor da hani diyor dizideki kişi, olay ve kurumların işte kişi ve kurumların
aynı olmaz.
Tabii.
Ama bunlar tabii. yok mudur? Yani Türkiye'de evet. bu kadar tarikat grupları
peki hocam,
var.
Şunu bir eleştirisini yapamaz mıyız? Yani evet. 20 yıldır Türkiye'de kendini muhafazakar, demokrat addeden, böyle tanımlayan bir iktidar var.
Evet.
Bir de 28
demokrat
Şubat
diyorlar mı hala? Evet.
Bir de 28 Şubat süreci var.
Evet.
28 Şubat sürecinde de bizim işte laikçiler ya da işte evet. çok aşırı Kemalistlerin iktidarı söz konusuydu. Orada dindarlara bu tür zulümler yapıldı diyelim.
Yapıldı,
yani
tabii
o
ki.
Başörtülü tabii ki. Kızlarımız üniversitelere alınmadı.
Doğru,
meslek
doğru.
erbabı olmalarına izin verilmedi.
Doğru.
Hastanede hekim olarak çalışmasına,
doğru.
okulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmedi. Ama şimdi bu 20 yıllık süreç içerisinde İşte
evet.
başı açık, ne bileyim kıyafeti farklı, hani dindar muhafazakar insanlar gibi giyinmeyen
evet.
Kadınlar dışlanmadı yani bu toplumdan. Demek ki hani o P eşittir Q diyor ya, ya P eşittir Q değilmiş aslında hocam. Ben de buna
ama
bir eleştiri getireceğim
şimdi,
yani.
Şimdi P mesela orada kastettiği.
Evet. Ya diyor ki işte
Efendi Hazretleri
diyor ki,
Efendi
Hazret başörtüsüz
gitme diyor.
Gitme diyor.
Gitme diyor, okuma diyor. Evet.
En nihayetinde hani okula gitmesi engellendi
evet,
diyor.
Evet, evet.
Öbürü de diyor ki işte sen de diyor bak akademisyen, laik akademisyen, 28 Şubat
sen de
akademisyen.
Benim gelmemişsin.
Sen de diyor benim başörtülü girmeme evet. izin vermedin. Ben zarar gördüm diyor. İkiniz de
tam
diyor
bir
hani,
eşitlik yok.
Yok.
Doğru diyorsunuz
evet.
tabii.
Hani o eşit.
Yani okumaya karşı değil aslında
evet.
başını yani. Başörtünün serbest olsa gönderecek.
Evet.
Burada tabii ki biz o diziyi bizim anlayışımıza göre çektiğini düşünerek
evet,
bularız.
Evet.
Ama bu dizi bizim anlayışımıza değil daha seküler olan
evet,
kesimlerin
evet.
anlayışıyla çekiliyor. Ve bugünkü genel olarak bütün topluma hitap etmek üzere kesiliyor.
Evet.
Bu toplumda da bir takım seküler laikçi kesimin endişeleri var.
Evet.
Laikçi kesimler İşte bu muhafazakarlar geldi, dindarlar geldi. Bunların endişeleri var. Bu endişelerin bir kısmı hakikaten çoğu hatta yani. Yersiz endişeler.
Evet.
Kimsenin plajı kapatılmadı, kimsenin içkisine müdahale edilmedi. Kimsenin giyimine de müdahale edilmedi.
Okula müdahale edilmedi.
Plaj kıyafetiyle
edilmedi.
Neredeyse dolaşıyorlar,
evet.
okullara geliyorlar.
Evet.
Bir şey demiyor kimse. Yani böyle... Geniş bir şey var,
müsamahakarlık
var.
Yani burada
var.
Hocam şöyle gizli bir niyet de olabilir mi? İlk bölümde konuştuğumuz
evet.
gibi. Yani belki bu bir komple teorisi de. Hani siz de
ama
sevmezsiniz komple
de
teorilerini. Hani ben de çok bu komple teorileriyle düşünen biri değilim.
Evet.
Ya başka diziler de var hocam böyle Türkiye'de. Mesela Kızılcık Şerbeti diye bir dizi daha
evet.
var. Orada da böyle iki ailenin ilişkileri konuşuluyor.
Evet.
Fakat o dizi daha ilerledi. Ben ara sıra bakıyorum. Yani
benim de bakmam gerekiyor o zaman.
Orada
konuşmamız için.
Mesela o daha sekülerizmi, laisizmi temsil edilen aile yavaş yavaş o dindar aileyi yutmaya başladı.
Yutmaya başlıyor.
Onların
evet.
davranış kalıplarını değiştirmeye başladı. Bu dizilerin böyle bir gizli niyet olabilir mi acaba? Yani evet çoğulculuk, çok kültürlülük, bir arada yaşama tecrübesi falan derken acaba bu tür laikçiliğin, laisizmin, sekülerizmin, kemalizmin bu tür bir aile yapısına, dindarlığa galebe çalması olabilir mi? Ben böyle bir
Şimdi,
şeyim var yani.
Öyle amaçları
evet.
olabilir fakat sonuçta bunlar dizi ve
kurgu.
Sonuçta kurgu.
Evet.
Sonuçta bunların belli yansımaları da var. Mesela birçok yani başını açan başörtülü oldu.
Hocam kurgama az önce çok, programdan önce de konuştuk. İzlenme oranlarını gördünüz
yüksek
YouTube'da.
Yüksek yani.
Çok yüksek.
Dolayısıyla madem ya
10 milyon kişi izliyor hocam bu dizileri.
Bu önemli. Yüksek oranda izleniyorsa yapımcılar da bunları çeker. Dolayısıyla biz de bunlarla ilgili analizler yaparız. Eleştirilerimizi evet. varsa söyleriz. O zaman belki yapımcılar bunları gözden geçirirler. Yeniden düzenlerler. Maksat bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Evet. Biz bu toplumla beraber yaşıyoruz. Bugün muhafazakarlar hakim, egemen. Dolayısıyla çok rahatlar. Ama yarın hakim olmayabilirler, egemen olmayabilirler. Dolayısıyla biz bu toplumla beraber bir milletiz. Evet. Bu milletin içinde dindarlar da var, sekülerler de var, kemalistler de var, muhafazakarlar da var, İslamcılar da var. Beraber yaşamanın yollarını bulmamız
yani
gerekiyor.
Yani bir empati geliştiriliyor evet, bu dizilerde.
Bu dizilerde bence konuşulması, yansıtılması iyi bir şey.
Evet.
Bunları serin kanlı konuşmamız, tartışmamız, bunları irfanlı bir ruhla, makul bir tarzla konuşmamız lazım. Evet. Efendim biz üstünüz. Siz alçaksınız, biz sizi döveriz, biz sizi yutarız, siz bizi yutamazsınız. Böyle kavgacı bir dille hareket etmemek gerekir diye düşünüyorum ben.
Evet.
Yani elbette orada dediğiniz bir takım şeyler var. Beklentileri olabilir, yaklaşımları olabilir. Ben diğer dizileri de izlemedim. Onlara da
evet.
bakmam gerekiyor tabii ki.
Yani evet. Sosyologların herhalde hocam arasında.
Evet. Yani sosyologlar daha serin kanlı konuşabiliyor, tabii. düşünebiliyor. Evet. Bunu evet. sürdürmemiz lazım. Evet.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.